İkbalde gelecek nefrete tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyil yazılmıştır. Biraz özel konulara girecek Üstad Hazretleri. Bu eserin telif edildiği zamanda da Cumhuriyet idarecilerinin hassas olduğu konular. Üstadın bu üslubu her yerde böyle cereyan etmez.
Buradan görürsün buradan.
Dolayısıyla içtimaiyatı ilgilendiren mühim bir konudur. Üstad Hazretleri buyurur ki Risale-i Nur'un üslubu tarzı kavliliğinledir. Yani keskin ve sert ifadeler Üstad Hazretleri mümkün mertebe kullanmamış, onlardan uzak durmuş. Ama bazen diyor, eski sayıda işi bırakıyorum, yeni sayıdın mizanına göre değil de eski sayıdın tarzına göre konuşuyorum. Bazen de müdahale edemiyorum diyor. Bu da böyle nadirattır yani Risale-i Nur'da. İşte bu da o parçalardan, telifatlardan bir tanesidir. Yoksa meslek ve meşrebi Üstad Hazretleri Rahim ismine mazhariyetten gelen bir sırla şefkatledir, merhametledir, kavri leyinledir. Bu da Kur'an tabiridir. Biliyorsun Musa Aleyhisselam mizaç itibariyle haşim, cesur, sert bir peygamberdir. Çünkü Cenab-ı Hak dağına göre kar verir. O da terbiye için vazifelendirilmiş ama ümmeti Yahudiler, Beni İsrail. O millete Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı nasip etmiş. Diğer peygamberler de var ama daha keskin, daha net, daha cesur diyelim, daha tavizsiz. Harun Aleyhisselam öyle değil. Ağabeyi Harun Aleyhisselam ona göre daha yumuşak tabiatlı. Kendisi Tur-i Sina'ya ilahi mükalemeye gittiğinde dönüyor ki bunlar buzağı heykeline takıyorlar, avdet etmişler, davalarından vazgeçmişler. Samiri'nin yaptığı bir buzağı heykeline tapıyorlar. Onu görünce Musa Aleyhisselam çok sinirleniyor. Hatta elindeki tabletleri düşüp yere atıp kırdığını rivayet ediyor kitaplar. Yakalıyor şeyin, abisinin yakasını. Ne yaptın sen? Bunları niye başıboş bıraktın? Nasıl bunlar geri şirke dönerler? Uzağıya taparlar. Ey anamın oğlu, beni hırpalama. Bunlar beni de öldüreceklerdi. Engelleyemedim diyor. O millete böyle bir nebi, böyle bir Resul Cenab-ı Hak gönderiyor. İşte muhatabı da biliyorsunuz. Düşmanı Firavun. İkinci Ramses. Firavun. O da uluhiyet dava ediyor. Mısır idareciler hep böyledir. Firavunlar Mısır'ı idare etmiştir. Uluhiyet dava etmişlerdir, şirke düşmüşlerdir. Cenab-ı Hak, ya Musa git Firavun'u anlat. Davanı anlat. Fakat kavlen leyyina. Kur'an tabir dediğimiz bu. Yumuşak lisan kullan.
Fekûlâ lehu.
Evet. Senin mizacın sert. Sert mizacla karşısına çıkarsan adamı davasında tekrar keskin hale getirirsin. Bir adam mutlak küfürdeyken küfrü meşkuka dahi düşürmek de büyük bir sevaptır, büyük bir hizmettir. Sırf kafirken, küfre inanıyorken, müşrikken tereddüde düşürüyorsun anlatarak. Bu da bir hizmettir. Hatta demiş Üstad Hazretleri, o kafiri küfründen daha ileri götürüp zulüm mertebesine sokmaktansa muhafaza etmek de büyük bir hizmettir. O önemli işte. Kafir var, zalim değil. Kafir var, hem müşrik hem zalim. Suriye'nin başına dikkat edin şimdi. Küfürde de mertebeler var. Hatta buyurmuş Üstad Hazretleri, o kafirin damarına dokunup zulüm işletmektense mevcudu muhafaza etmek dahi hizmet sayılır. Onun için İslamiyet'te bir kaide var. Din tebliğ ile gelişir. Din nasihattır. Gerisinde bir ifade daha getirilir. Zarar vermezse nasihattır. Yapacağımız nasihat muhataba zarar verecekse susmak konuşmaktan daha evladır. Burada da Üstad Hazretleri, Risale-i Nur'un meslek yemeçleri, kavlileyin, şefkatli, merhametli gidiştir. Ancak muhatapların durumu, konunun hassasiyeti ve o zamanın şartlarını düşünerek bu dersi inşallah öyle dinleyelim. Esile-i sitte, istikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zehir yazılmıştır. Yani tuh o asrın gayretsiz insanlarına denildiği vakit, denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek veyahut silmek için yazılmıştır. Üstadımıza münazaratta bir sual soruyorlar. Derler ki, bizden evvelkiler, bizden âlâ, daha mükemmel, daha güzel. Bizden sonrakiler fena gelecek, daha fena gelecek. Zaman ahir zamandır. Gittikçe fenalaşacak. Kim düzeltecek bu hali? Üstad da onlara bir cevap veriyor. Siz diyorsunuz ki, bizden evvelkiler mükemmel, ideal, güzel insanlardı. Kaliteli insanlardı. Bizden sonrakiler daha kötü gelecek. Niye? Zaman ahir zamandır. Gittikçe fenalaşacak. Diye kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Gelin iki tarafı çağıralım. Bu meseleyi onlara soralım. Biz o güzel dediğiniz, hürmet ettiğiniz, hürmet makamında değerlendirdiğiniz 1000 sene evvelki ecdadınızı, bizden daha kötü olacak diye iddia ettiğiniz 2 asır sonraki evlatlarınızı, şu gürültü hane olan şu meclisimize davet etsek, şu zamana çağırsak, o 1000 sene evvel gelen, o sizin beğendiğiniz ecdad size demeyecekler mi? Ey miras yedi yaramaz çocuklar! Siz misiniz bizim hayatımızın suğra ve kübrası? Siz misiniz bizi temsil eden insanlar, ahvatlar, halepler? Size itiraz edecekler. Biz öyle değildik. Nasıl oldunuz da bu hale geldiniz? Derler mi demezler mi? Evet. 200 sene sonra sizin nesliniz ne diyecek? Ey bir tembel pederler, atıl babalar, değil mi? Hizmeti deruhte etmeyen ecdatlar. Çünkü niye? O size gelen davayı hakiki manada köprü olup da neden bize intikal ettiremediniz ki? Bizi perişan ettiniz. Bak, iki tarafta sizi protesto ediyor diyor üstadımız. Orada bu kelimeyi kullandı. Protesto kelimesi. Hem 1000 sene evvelki ecdat, hem 2 asır sonraki evlat. Demek suç kimde? İyi köprü olamamada, sizlerde yani. Kaçamak yapmaya hakkınız yok. Gayret gösterin, kaliteli ecdatla tenkit ettiğiniz evladın arasında köprüyü iyi kurun ki iki tarafın da laneti, tahkiri üzerinize olmasın demektir. Onlar utanıyorlar. Diyorlar ki biz esnafın ezyalini tutmakla, esnaf, selef, bizden evvelki büyüklerin eteklerini tutmakla ahlakın teşebbüsatından dahi geri kalmamaya söz veriyoruz. Tamam, anladık diyorlar. Fazla bizi küçültme, mahcup etme. Biz o yüksek ecdadın eteğini tutacağız. Gelecek neslin de inşallah. Yani diyelim ki başına elimizi koyarak o güzel davayı onlara intikal ettirmekle vazifemizi yerine getireceğiz. Öyle nedamet edince üstadımız vazifeniz olan suale devam edebilirsiniz diyor. Yoksa orada meseleyi kesecekmiş. Konuşulmaz diye sizinle. Evet. Şimdi burada da gelecek nesil dönüp maziye baktığında ya bizim babalarımız ne yapmış, dedelerimiz ne yapmış, bize ne getirmiş? O gürültülü asırda yaşayan bu ecdadın bizim nam hesabımıza, hayrımıza, şerefimize, ikbal ve istikbalimize, dinimize, imanımıza, diyelim ibadetimize nasıl bir destekte bulunmuş diye dönüp maziye baktıklarında, değil mi? Yüzümüz ak olur inşallah. Bu anlamda Üstad Hazretleri de kendisinin vazifesinin ehemmiyetine binaen o tahkirden sakınmak veya yüzümüze tükürükleri gelmemek için bu zehir, mahrem zehir yazılmıştır diyor. Yani benim suçum yoktu. Ben davamı hakkını yerine getirdim. Bana düşeni yaptım. Ama zamanın icatı icabı bu kadar netice alabildik. Evet. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın. Çok ağır ifadeler, bakın şimdi o zamana gidin. Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden Üstada musallat olanlar belli. Bu vicdansız gaddarları bize musallat eden Avrupa'nın oyunu. Yani çatı, kafa, zihniyet orada. Tepe yönetim orada. Onların talimatına göre ülkede birileri üstada musallat oluyor, önünü kesmeye çalışıyor. Üstad da evet o zalimlere bir darbe vuruyor ama onların iplerinin de Avrupa'da olduğunu burada bize ifade ediyor. Hatta soruyorlar üstada. Üstad küfür kelimesini değerlendirirken buyuruyor ki ben de ziyade şefkat itibariyle Üstad Hazretleri dedik ki sen o mesleği kabul değildir. Şefkatle merhametle yaklaşır. Ben de ziyade şefkat itibariyle elimden geldiği kadar küfür kelimesinden sakındığımı, ona buna kafir demek çok zor bir şeydir. Bundan istinkaf edip uzak durduğumu beni tanıyanlar bilir diyor üstadımız. Birincisi bu. İkincisi, mezhebi Hanefi'de çok maddelere küfür denildiği halde Şafii mezhebinde o günahlara küfür denilmez. Bir adam küfre girmesinde mezhepler arasında farklılıklar da vardır. Şafii mezhebi sarahaten inkar ettiğini görse o zaman kafir diye hükmeder. Diyor üstadımız. Ben Şafii'ken eğer tevili mümkün olsa adamın efalini, ahvalini, akvalini tevil ederim. Yine ona kafir demem diyor kolay kolay. Çünkü tahkir, küfürle tahkir bana çok ağır geliyor. Hadiste de böyle. Biri birine Allah korusun kafir dese, bu adamla ben Müslümanım kardeşim dese, bu küfür muallakta durmaz. Evet, döner ona diyor. Ağır bir ifade, tabirdir. İmam-ı Azam'a göre en zor, en ağır fetva bir adamın küfrüne hükmetmektir diye buyurmuş. Üstad bunu söylüyor. Şafii mezhebi sarahaten inkar ettiğini görse kafir diye hükmeder. Ben Şafii'yken, Şafii mezhebine tarih üstadımız amelde, tevili mümkün olsa yine tevil ederim, o adama kafir demem. Peki sorarsanız, Risale'de zikrettiğin zındık, kafir, dinsiz kelimelerini kimlere kullanıyorsun? Bu tabirler geçiyorsa burada da ifade ediyor. Onu da şahsen tanımadığın, bu milletin içinde imanına musallat olan, 40 yıldır musallat olan, kökü Avrupa'da bir komite efradına diyor. Evet. Hatta o zaman muhalif partinin %95'ine de mesuliyeti vermiyor, %5'ine veriyor. %95, %5'e uyuyor diyor üstadımız. Tabi olmuş. 30-40 yıldır bu milletin imanına, dinine musallat olan, kökü Avrupa'da bir komite efradına diyorum. Onların talimatıyla bizimkiler harekete geçiyor, zulümleri, işkenceleri Müslümanlara tarih boyu yapmışlar. İşte bunu burada şöyle ifade ediyor bakınız. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın. Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden, o insansız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Ve bu asırda 100.000 cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzu haldir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُتَوَكِّلُونَ Sadakallahu lazım. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki bize yollarımızı dosdoğru gösterdiği halde bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de inananlara yol gösteriyor. Kuvvet veriyor, takviye veriyor. Amaç ve hedef koymuş. O yolu bildiğimiz halde, doğru yolu gördüğümüz halde ehli dalaletin bize yaptığı ezalara, cefalara, işkencelere sabredeceğiz. Yolumuz doğru çünkü. Kul imtihansız olmaz ki. Tevekkül isteyenlere, tevekkül edenlere ise Allah kafidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iniyor bu ayeti kerime. En ağır imtihanlar onlar maruz kalmışlar. Hatta sahabe-i kiram şikayet ettiğinde ne oluyor size diyor. Öyle ümmetler vardı ki derileri yüzülürdü. Destelerle kesilirlerdi. Öldürülürler. Yine onlar sabrederlerdi. İş öyle bir noktaya varıyor ki ibadet yasağı var, ticaret yasağı var, evlenme yasağı var. Müşrikler boykot ilan ediyorlar, biliyorsunuz değil mi? Mekke-i Mükerreme. Sahabenin bazıları var ki onları tanıyorlar. Onlar da onlardan korkuyor. Peygamber Efendimiz müsaade etse aleyhissalatü vesselam gidip hesaplaşacaklar. Cenab-ı Hak tarafından cihat emri gelmediğinden dolayı mütevazi yaşıyorlar. Dahilde menfareket olmaz çünkü. Cihat emri hicretten sonra Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra Cenab-ı Hak kıtale müsaade ediyor. Düşman hariçte kalmış oluyor. Hariçten gelen düşmana karşı maddi mücadele caizdir. Dahilde bu olursa terör olur, anarşi olur. Hikmeti de bu. Onun için Mekke'de bir harp vaki değildir. İlk harp Bedir harbidir. Hicretten sonra olmuştur. Daha hayat sıkıntılı, dar hale gelince ne emri geliyor? Hicret emri geliyor. O zaman beğenmiyorsanız köyden çıkın diyor Cenab-ı Hak. Gidin Medine-i Münevvere. Yani sanki mazluma bir ceza daha geliyor gibi. Ya Resulallah biz mi gideceğiz? Biz haklıyız. Suçumuz ne? Onlar müşrik. Değil mi? Ticaretimizi yasaklıyorlar. Dinimizi yasaklıyorlar. İbadetimizi engelliyorlar. Zulmediyorlar bize. Onların gitmesi lazım değil mi? Kaderin planına bak şimdi. Dayanamayan gitsin. Hepsi hicret ediyor. Burada da Allah'ın bir muradı var. Bir, dahilde menfareket olmazın keskin, fiili bir delili Burhan'a. İkincisi, orada toparlanacaklar, güçlenecekler, tekrar gelip esas vatanlarına girecekler. Evet. Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok bir içeri ehli iman ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz nev'inden bana hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mabedimde hususi bir iki kardeşimle hususi ibadetimde gizli ezan ve kâmetimize müdahale edildi. Bir evin içerisinde, bir medresenin içerisinde, bir mescidin içerisinde. Dışarıda da ses duyulmuyor. Zaten yasak ezan. Niçin içeride gizli bile olsa asıl ezanı okuyorsunuz? Yani
Allah-u Ekber.
Evet. Bu yasak. Bunun dahi gizli okunmasına müsaade etmiyor o zamanın devleti. Şöyle biliyor musunuz? Baskıyı. Türkçe ezan okunacak, Türkçe kâmet okunacak. Namazı kılmazlar, namazı kılanın namazına karışırlar. Adam yemek yiyor. Niye tuz attın? Yiyecek misin? Yok. Karışma. Tuz yerim, tuzsuz yerim. Seni ne ilgilendirir? 40. hocama rahmetli. Gelmiş bir ateist. Cuma günü bir hocadan duymuş ki caminin kenarından geçerken kılmıyor da namazı. Cenab-ı Hak ehli cennete dünya kadar yer 70'ten ziyade huri verecek. Bunun cevabını kim verir? Demişler 40. hocaya git. Kümbette bir adamdır. Gelmiş, hocam demiş, ben demiş geçen bir cumada vaaz dinledim. Bir yani cennete giden bir adama Cenab-ı Hak dünya kadar yer 70'ten ziyade huri mi verecek? Evet demiş. Hocam ne yapacağız ki demiş o kadar yerine o kadar huri. Sen demiş ahiret inanıyor musun? Yok. Onu gidenler düşünsün sana demiş. Gidenler sesin. Gidişi nasıl? O gidenlerin meselesi, senin meselen değil ki demiş. Ya namaz bizim meselemiz arkadaş. Hem kılmıyorsunuz, namazın adabını erkanına müdahale ediyorsunuz. Bunu içerideki insanlara yaptırdılar. Ve Müslüman insanlara yaptırdılar arkadaş. Bizden insanlar. Hep zaten bizi biz de yıkıyorlar. Evet. 16 imparatorluk kurmuşuz. 16'sını da yıkmışız. Ne için Arapça kâmet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sükutta sabrım tükendi. Kabil hitap olmayan böyle vicdansız alçaklara değil. Belki milletin mukadderatıyla uğraşan, milletin mukadderatıyla keyfi istibdad ile oynayan Firavun Meşrep komitenin başlarına derim ki, başı orada, uzantısı bizde. Firavun Meşrep komite. Yani amaçları Cenab-ı Hak'la mücadele, uluhiyeti yıkmak, haşa. Amaçları bu. Ama nereden geliyorlar? Kademe kademe, fiiliyattan, muamelattan geliyorlar. Ey ehli bid'a ve ilhat, altı sualime cevap isterim. Es'ile-i sitte o demek zaten. Birincisi, dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların, hatta vahşi canavar bir çete reisinin bir usulü var, bir düstur ile hükmeder. Değil mi? Eğer bir idare varsa bir kanunu kaidesi vardır. Yamyamlar bile o saf edersinin. Bir sevk idare yapıyorsa bir planla yapıyordur canım. Karıncalar bir cemaat oluşturmuşsa bir programları vardır. Arılar cumhuriyetçidirler. Beraber yaşıyorlarsa tek kişinin kararıyla olmaz. Orada bir sistem vardır. Cemaat, kurum, topluluk bunu icap ettirir. Vahşet olursa kayda kural olmaz. İnsan medenidir. İnsanların toplumların olduğu yerlerde mutlaka az da olsa, basit de olsa bir kural işler, kayda işler. Kanununuzu ibraz ediniz. Evet. Şuradan bir daha alalım. Dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların, hatta vahşi canavar bir çete reisinin bir usulü var, bir düsturuyla hükmeder. Siz hangi usulle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz. Var mı böyle bir kanun? Hususi manadın özel ibadetine müdahale olur mu? Hiçbir din, bakın, hiçbir kanun, hiçbir kaide özel alanlara girmez. Nasıl girmez? Mesela şimdi bir adam şahsen herhangi bir şeye karar vermeden hür ve serbesttir. Dinde de böyledir. Hristiyanlığa girdi, o dine tabi olur. Müslümanlığa girer, o dine tabi olur. Bakın. Falan memleketin vatandaşı olur, onun kaide ve kuralına uyar. Vatandaştan çıkar, başkasına gelir, ona uymuş olur. İslamiyet bile normal bir insan herhangi bir dinle mütedeyyin değilse zorlamıyor. İdare ettiği azınlıkları dahi dinine çekmek için baskı uygulamamıştır. Lisanlarını değiştirmemiştir, elbiselerine dokunmamıştır, örf ve geleneklerine dokunmamıştır. Öylece yaşayın. Ama benim idaremdeyseniz Müslüman olun veya cizye verin. Ben sizi idare ediyorum, koruyorum çünkü. Baskı yok. Baskı nerede var? Neyi kabullendi? Şunu, o zaman uy buna. Onda baskı var. O kaideyi kural olacak. Kanunun nizamına, sistemine uyacak. Uymayı bekler yani. Kanununuzu ibraz ediniz. Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünkü böyle hususi ibadatta kanun yapılmaz, kanun olamaz. Bak İngiltere, emperyal bir devlet, emperyal bir güç. Yıllarca da dünyayı idare etti bunlar. Gidin şeriat mahkemeleri var. Şeriat mahkemeleri var. Şeriata inanan bir adam o mahkemeye göre adaletini sağlıyor. Osmanlı da emperyal bir güçtü. Dünya hükmeden kafalar, dünyayı idare etme hazırlığını yapan devletler ulusal olamazlar. O küçültür. Emperyal düşünürler. Herkesi kendi potasında muhafaza etmeye çalışırlar. Yani onları tahakkümle, tagallüple baskı altına almazlar, sömürmezler. Ne lisanlarına, ne dinlerine, ne fikirlerine, düşüncelerine müdahil olmazlar. Dünyayı idare eden güçler böyle düşünürler. İngiltere böyledir, Osmanlı da böyleydi. Aksi halde Benim dediğim gibi olacak. Benim dediğim gibi giyilecek. Benim dediğim gibi inanılacak. Devleti küçültür. O emperyal bir güç olmaz. Irkına, fikrine, anlayışına, mezhebine uygun bir topluluk meydana gelir. Bu kafayla da dünya projesi tahakkuk etmez. 600 küsür Osmanlı yaşamışsa bu mantıkla yaşamıştır. Adalet bir. Adalet sistemini kurmuş. Cezayı da kanunlara riayet etmeyen, zulmeden, fitne çıkaran insanlar üzerinde uygulamıştır. Yani onlara ceza vermiş. Yoksa kanunlara uyduktan sonra insanların inancına, dinine, yaşamasına, giyimine, kuşamına müdahale etmemiştir. Şunu yapmış sadece, örfler ve gelenekler bulaşıcı olduğundan dolayı kötü huylu insanlara ahlak, iyi huylu insanlara bulaşmasın diye semt semt ayırmıştır. Galata Kulesi'nin etrafına yerleştirmiş, Galata etrafına. Ha burada Samatya taraflarına yerleştirmiş, değil mi arkadaşlar? Buralara Hristiyanlar kendi adetleri, kendi işlerinde cereyan etsin. Onlara bile müdahale etmiyor. Bu sayede 600 yıl hakimiyet sürmüştür. İngiltere de böyledir. Yani hangi dine mensup olursa olsun, bir kafa, bir beyin büyükse, dünyayı idare etme diye bir amaç ve gayesi varsa, emperyal davranmaya mecburdur. Yani serbestiyet tanıyacak. Dinle vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti, ifade hürriyeti, serbest olacak insanlar huzurlu bir şekilde hayat sürsün. Burada geçişler samimi olur. Yani bu anlamda bir idare Müslüman olsa, tebaada Hristiyan olsa, iradesiyle bu dine girerse, Allah'ın da muradı budur işte. Baskıyla zorla olursa, o kafir, o müşrik, münafık mertebesine düşer. O eski halinden daha tehlikelidir. İkincisi, nevi beşerde, hususen bu asr-ı hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde hemen umumiyetle hüküm ferma, hürriyet-i vicdan düsturunu kırmak, her yerde bu düstur geçerli, din ve vicdan hürriyeti, ve istifaf etmek ve dolayısıyla nevi beşeri istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cüretinizle hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Bütün dünyanın beraber her devletin kanunlarında, kaidelerinde yer alan din ve vicdan hürriyeti denen bir mesele var. Bu bize daha fazla yakışır. Biz asırlarca insanları böyle idare etmişiz. Dolayısıyla kendi ülkesinde, kendi Müslümanına bu baskıyı hangi hakla, hangi hukukla uyguluyorsunuz? Şeyler, Yunanistan'da işte, Batı Trakya'dan gidip gelenler söylüyor mu? Orada da hala Osmanlıca çıkan dergiler var. Hala Osmanlıca çıkıyor. Ezanlar okunuyor. Müftü, oranın müftüsü, oranın Müslümanının inancına göre hükmünü, kararını veriyor. Yunanistan buna müdahale etmiyor. Ecnebi bir devlet bunu yapıyor. Müslüman bir devletin Müslüman idarecisi kendi Müslüman ahalisine dinini, nikahını, mirasını şer'i usullere göre yaşamasını engelliyor, yasak getiriyor. Tabi böyle bir operasyon, böyle bir tahakküm hiçbir milletin başından geçmemiştir. Çünkü dünya bizden korkuyor. Korkmaları adaletimizden korkuyorlar. Haşa, zulüm yok. Barbarlığı kasıtlı olarak gündeme getiriyorlar. Çünkü nefsi olan bir adam adalete kolay kolay evet demez. Nefsi keyfi iş yapacak. Keyfi muamele edecek. Adalet onu ne yapacak? Taklit edecek, hudutlayacak. Nefsani ve şehvani iş yapamadığı müddetçe adalete karşı çıkacaktır. Ecdadının da adaletin bekçisi olması sebebiyle dünyaya bir sistem getirmiş. Bu sistemden memnun olmamışlar. Bu menfaatperestler tekrar gelmesinden korktukları için bir daha ayağa kalkmamak üzere Osmanlı'ya operasyon yapmışlar. Yetmemiş, bir avuç kalmış Türkiye'de Müslümanlar, Bu burayı da bize dar etme adına rejimlerle, baskılarla, kanunlarla Hristiyan bir nesil meydana getirmek için de harekete geçmişler. Kader ters yüz etmiş, öyle bir dava ortaya koymuş ki fare dal doğurmuş. Şaşırıyorlar şimdi. Çünkü arkadaşlar bizim ecdadımız, herkesin tarihi bunu yazıyor. Orta Asya'dan çıktığında, yani milattan 200 sene evvele gideyim, 300 sene evvele gideyim. Biraz tarih karışık. Önce Moğollarla karşılaşıyor. Prototip Moğollar. Moğollara paralı askerlik yapıyorlar. Sonra o Moğolları idare ediyorlar. Moğol tarihleri bunları yazıyor. Yani askerlik yaptıkları efendiye liderlik yapıyorlar. Mizaçlarında, fıtratlarında bu özel sevkidare özelliği var. Şimdi bak onların nesilleri bitti. Tiki ayakta tutmak için yardımcı oluyor. Unsur, böyle bir unsur kalmadı, gitti. Sonra Çinler çıkıyor bizim ecdadımızın önüne. Çin Seddi'ni bizler için yapmışlar, atalarımız için yapmışlar. Onlara da paralı asker olarak girmişler. Çünkü atı iyi kullanıyorlar, demiri iyi işliyorlar. Adamın işine yarıyor. Niye cephede adam zayi etsin ki? Ben bunları kullanırım diyor. Onları da idare etme konumuna geliyorlar. Pekin'e ele geçiriyorlar. Bakın tarihlere. Çinliler de bizi sevmez. Niye? Maziyi biliyorlar. Sonra ecdadın önüne İranlılar çıkıyor. Sasani İmparatorluğu. İran'ı 700 yıl bizim ecdadımız idare ediyor. İranlılar bizi sevmez. Tarih bu çünkü. Ondan sonra önüne Roma çıkıyor. Roma. Yani Bizans. Yani Avrupa. Avrupa'yı da tarumar ediyorlar. Çatlatıyor mu Avrupa? Kavimler göçüne dikkat edin. Karakurum'dan kalkıyor Atilla, ta Roma'ya kadar geliyor. Onun Müslüman olan evladı da Bizans'ın işini bitiriyor. Kim o? Evet, Fatih Sultan Mehmet Han. Avrupalı bizi sevmez. Niye? Genetiklere, genetiklerinde bu milletin düşmanlığı var. Tarihi var çünkü ortada. Sonra geliyor Arap alemine. Cenab-ı Hak onu da Yavuz'a nasip ediyor. Mısır alıyor. Filistin o civarları alıyor. Değil mi arkadaşlar? Hilafet ele geçiriyor. Hilafet onun kucağına düşüyor diyor. Ele geçiriyor demeyelim. Bütün Arap İslam aleminin lideri oluyor. Kayda alıyorsunuz ama Araplar da yani ne kadar çok samimi bizi sever. Ona da bir soru işareti koyun. Kaldı mı başka bir millet? Bir Kürtler kaldı. Onlarla biz hep dost gelmişiz. Hep dost. Habbetmediğimiz tek millet bu millettir. Geçen bir yerde söyledim, bunu çok söylemekte fayda var. İnşallah dedi, bunu her yerde anlat dedi. Bu çok önemli bir şeydir. Başlangıcımız da muhabbetli olmuş, barışlı olmuş. Yavuz Selim döneminde İdris'i Mitlis'i. Bak oralar Yavuz harple alıyor, cihatla alıyor. Ama Kürtlerin Türklerle ittifakı İdris'i Mitlis'i sayesinde 26 tane Kürt boyunun şeyini getirerek, beyatını getirerek, sultanım beraber olacağız, beraberiz. Bu da onların beyat şeyleridir, nameleridir. Efendim madem bize bu iyiliği yaptın, işte sana üstü boş, altı mühürlü fermanlar, gidin istediğiniz birini bey tayin edin, onunla bize bağlanın. Adamdaki edebe bak. Sultanım o işi de bize bırakma. Beyimiz de sen tayin et diyor. Oradan bu yana muhabbetle geldik. Osmanlı yıkıldığında da yıkan İngilizler, lider koçbaşı o. İngilizler 26 milyon kilometre kare alan Nasıl idare edecekler arkadaş? Matematiğe ters. Nüfuzu ve nüfusu kifayet etmez. Nasıl kontrol edecek? Herkese arazi dağıtmışlar. Devlet vermişler, bağışlamışlar. Herkese ama. Onları kendine bağlayacaklar çünkü. Araplara bir devlet vermemişler. Onlarca devlet vermişler. Kabilelerine, prenslerine, bura senin, bura senin, Ürdün, Irak, Asuriye, Nusayrilerin şeyi ne, nüfusu ne? Nusayrilerin. Sana da Suriye'yi veriyoruz demişler. Kürtler, nerede onların devleti? Bakınız. Ama geriye doğru gidin ta mazinin derinliklerine. Orta Doğu'da geriye doğru kadim dört millet var. Büyük millet, dört. Bunun biri Farisiler, İranlar. Biri Türkler, biri Araplar, bir de Kürtler. Geriye doğru giderseniz, Orta Doğu'da. Kadim dört millet. Kadim üç devlet var, dört devlet yok. Osmanlıların devleti var, Türklerin devleti var. İranlıların devleti var, Arapların devleti var. Hani Kürtlerin devleti? Yok. Peki bu İngiliz niye bunu ihmal etti? İhmal etmedi. İsteselerdi bunlara da kabile kabile verir, işine daha kolay gelirdi. Bu insanlar istemediler. İhanet etmediler. O topraklarda biz yalnız başımıza oturamayız dediler. Osmanlı ölürse biz de ölürüz dediler. İstemedikleri için vermediler. Bu şeref yeter onlara. Onun için hiç merak etmesinler. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, iki milletin arasını açamayacaklar. Elhamdülillah. Bak Üstad Hazretleri Kürtlerin istikbaldeki bu hallerinin İttihad-ı İslam'ın vesilesi olacağına dair işaretler de var. PKK meselesi Kürt meselesi değil. O başka bir şey. O terör. İçinden Ermeni çıkıyor, İngiliz çıkıyor, Yahudi çıkıyor, Çinli de çıkıyor. Bu nasıl Kürt haşa şey, öyle şey olabilir mi? Ama onlar name hesabına bu iş oluyor ki Türkiye'yi karıştırsınlar. Buna Allah müsaade etmeyecektir. Eyvallah. Hangi kuvvetiniz var ki siz kendinize ladini ismini vermekle laiklik diyorsunuz? Ladini. Yani dinsizlik. Ne demek dinsizlik? Ne dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde devlet dinsiz olur. Devlet dinsiz olmaz. Böyle bir şey yok. İnsanın dini olacak da insanın müteşekkil kurumun dini olmayacak. Çocuk muyuz biz? Böyle şey olabilir mi? Ha devletin dini olur ama o devlet o dini başkasından zorla uygulayamaz. Dinine girdikten sonra muamelatını ister, zekatını verir. İçki içersen dayak verir. O ondan sonra. Hristiyana, içki içen Hristiyana sopa vuramaz. Hakkı yok. Hristiyan bir komşusunun kapısını kıramadığı gibi Hristiyan bir devletin de sınırlarına müdahale edemez bir Müslüman devlet. Komşuluk hakkı var. Adamın hanımı Hristiyan olsa kilisesine gidiyor, beyi dokunamaz. Hristiyan hanımına dokundurtmayan din Hristiyan devlete nasıl müdahale ettir? Müdahale etmiş. Zulmediyor adam. Ha bak Suriye Müslüman diye zulmediyor. Herkes üşüşüyor başına. Zulüm insanlık suçudur. Zulmün dini, imanı, mezhebi, cinsiyeti, ırkı yoktur coğrafyası. Nerede olursa işi bitirilir. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak zulmü keser. Küfrü devam ettirir. Küfür imtihanı kıyamete kadar sürecek. Devlet dinsiz olamaz. Burada dinsiz olma, yani esas amaç şu esasında. Yani devlet kimsenin dinine, vicdanına, inancına karışmasın. Tamam böyle kabul etmişseniz üstadımız buyuruyor. Benim niye dinim imanıma musallat oluyorsunuz? Kendi tarifinizle ortaya koyduğunuz anayasanıza uyun. Evet. Ne dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde la dini bu demek. Dinsizliği mutasibane kendine bir din ittihaz etmek tarzında dine ve ehline dine böyle bir tecavüz elbette saklı kalmayacak. Ezanımıza, kametimize müdahale ediyorsunuz. Şapka giymeyene idam ediyorsunuz. Değil mi? Katran sürüyorsun adamların kafalarına. Şapka giymediğinden dolayı idam edilen kadın var bu ülkede. Kadın. Kadın idam etmişler. Şapka giymeyen bir adam Ankara'ya giremiyordu yıllarca. Yasak. Avrupa'dan ne gelse gözümüzü kamaştırıyor. Göya. Ama onun da Avrupa bize sefahatini, günahlarını, romanını, bütün tehlikeli ahlakını sokuyor. Biz de buna aldandık. Sizden sorulacak, ne cevap vereceksiniz? 20 hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız halde nasıl 20 hükümetin birden itirazını içe sayar gibi hürriyeti vicdaniyeyi cebri bir surette bozmaya çalışıyorsunuz? İslam aleminde rezil olacaksınız. Türkler, Anadolu insanı dinden çıkmış, müşrikleşmiş, Hristiyanlaşmış diyecekler, tanassul etmiş demişler zaten. İlk hacca gidenleri görünce, sizde Müslüman var mı ki hacca geldiniz diye, Suudi Arabistan insanları şaşırmış. Propaganda böyle yapılmış. Üçüncüsü, mezhebi Hanefi'nin ulviyetine ve safiyetine münafi bir surette vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema-sûn, kötü alimlerin yanlış fetvalarıyla benim gibi Şafii mezhep adamlara hangi usulle teklif ediyorsunuz? Bu meslekte milyonlar etba bulunan Şafii mezhebini kaldırıp bütün Şafileri hanifileştirdikten sonra yani İmam-ı Azam Hazretleri namazı terk edilmemesi için Arapça bilmeyenler, Kur'an'ı bilmeyenler Fatiha'ya münhasıran o da Farsça bir fetva vermiş. Zor duyuyor bak Farsça'ya fetva varsa Türkçe'ye de vardır. İlla Türkçe namaz kılın diye. Ya ben Hanifi değilim bir kere. O Hanifi mezhebinin hükmü. Ben Şafii'yim diyor üstadım. Benim mezhebim de olmuyor. Niye bana zorluyorsunuz?
Bir de mazerete binaen değil mi o?
Tabii. Tabii mazerete binaen. Ne öyle hatalar yapmışlar ki. Bolşevik kanunu bir yerden almışlar. Medeni kanunu bir yerden almışlar. Okuyorsunuz bunları. Yamalı bohça gibi. Sanki bizim kanuna ihtiyacımız var. 600 yıldır, 1400 yıldır getirdiği şeriat kanunlarına göre insanlığa huzur, saadet, adalet, medeniyet getiren bu din, bu Kur'an-ı Kerim muhtaç mı ki bunlara haşa? Ne hale getirdiler mesela? Tercüme ederken o medeni kanunu olduğu gibi süt kardeşliği meselesini unutmuşlar. Ya insanlar affedersin haşa günah işletecekler. Demiş ki kanun çıkaranlara oradaki anlıyor musun? Efendim süt kart. Bırakın süt kart şey, peynir kardeşlerim demiş. Kaldırın bunları. Adam dinden nefret ediyor. Şeriattan nefret ediyor. Bıktık haşa bunlardan diye hiç sümen altı. O çocuk yarın onun karşısına hanım olarak gelecek. Allah korusun. Süt kardeş oğlum ona ne oluyor? Haram oluyor da. Bir de alay ediyorlar dinle. Tesbihle alay ettiler. Sakallarla alay ettiler arkadaşlar. Bak eski şeyler meydanda, internette geziyor.
Evet.
O karikatürlere dikkat edin. Hep alay. Şimdi toparlandı millet. Maziyle yüzleşiyor. Doğruların ne olduğunu yeni anlamaya başladı. Dün Abdülhamit Han'a ne diyorlardı?
Kızıl Sultan.
Vicdansızlar. Kızıl Sultan. Şimdi buyur bak. Siyasette daha Bismarck Abdülhamit Han'ın asırdaşıdır. Beraber çalışmışlar. Bir Almanya'nın başında. Buyurun. Bir Osmanlı'nın başında. Bak Bismarck. Düşmanı esasında. Hasım. Bu da devlet adamı. Cenab-ı Hak diyor. Aklın diyor. Toplam aklın. Dünyadaki toplam aklın. %90'ını Abdülhamit Han'a vermiş. %1'ini bana, gerisini diğer idarecilere dağıtmış. Bunu Bismarck diyor. Bismarck ki Almanya'yı toplayıp devlet yapan müthiş bir adam.
Bu da Peygamber'in karşısında eğlen bir
adam. Evet. Bak o bile bunların ihanetle efendime söyleyeyim Kızıl Sultan dedikleri Abdülhamit Han'a cennet mekan bakışa bak. Bir de Abdülhamit Han'ı gündemden düşürmek için üstada getirip buraya sokup karıştırıyorlar işi. Üstad da ona karşıymış ki. Üstad nerede karşı Abdülhamit Han'a? İyi okuyor Risale-i Nur'u. Masum Sultan, Veli Padişah diyor. Etrafındaki sahtekarları anlatıyor üstad. Ondan dolayı diyor, yalnız kalmış. Tecrit edilmiş diyor.
Mecbur kaldı
İslam'a evet. Diyor. Evet. Selahaddin-i Osmaniye'ye tamamen Abdülhamit Han'a ismen dua ettiğini ifade ediyor. Meşrutiyeti desteklemiş. Meşrutiyeti kim ilan etti? Abdülhamit Han. E kötü mü? Bir siyasi dehanın ilan ettiği rejimi müdafaa ediyor. O bak ihtiyaç görmüş de ilan etmiş. İlk defa açıyor meclisi, birinci meşrutiyet. Kapatıyor. 1908'de kapatılmamak üzere açıyor. Üstad da bunun müdafasını yapıyor ki ehli dalalet isyana milleti teşvik edip de başkasının ekmeğine yağ sürülmesin. Bunu yapmış üstad ya. İttihat terakki getirip oraya koymamış ki. Cennet Bekan Abdülhamit Han'ın doğru gördüğü siyaseti alttan tabandan muhalefet çıkmasın, rahat kabullensinler diye desteklemiş. Münazarat onun için yazmış. Eski hal muhal. Üstad yanlış mı söylüyor? Şahsa daire sistemler gidecek. Bunu Abdülhamit Han da görüyor. Selanik'ten kalkıp İstanbul'a müdahale etmek isteyen Mahmut Şevket Paşa komutasındaki o çapulcu ordu yok mu? Dağdan bayırın topladıkları Bulgarlardan oradan buradan hep eşkıya sürü sahip edersiniz. İstanbul'u basıyorlar. Abdülhamit Han bir kurşun attırmıyor. Hassa ordusunu onlara karşı çıkarmıyor. Sultanım bunlar kim? Kim bunlar? Askerlik bilmezler. Bırak müsaade. Hayır diyor. Bir kurşun atılmayacak. Benim için bir neferin kanının dökülmesini istemem. Sonradan anlatıyor ki basiretimle diyor ben o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Abdülhamit Han. Dedi bunlar bir iş yapacak vazifeli. Bunlara karşı durulmaz. Mukadderatı bunlar zalim bile olsa yerine getiriyor. Çekilmiş bak. Üstad böyle buyuruyor. Zaman değişiyor diyor. Şahıs sistemi gidiyor. Meşveret sistemleri gelecek. Yani cumhuriyetler, demokrasiler gelecek. Onlara hazırlık yapalım diyor. Abdülhamit Han da cennet mekan paralel. Aynı şeyi düşünüyorlar. Yıldızı Darülfünun yap diyor. Yağma edilecek diyor. Edildi mi yağma? Edildi. Millete mal olsun diyor. Abdülhamit Han siyasi dehasını Üstad Hazretleri basiretiyle tamamlamıştır. Laf atmak öyle kolay bir şey değil. Evet. Şafii mezhebini kaldırıp bu meslekten milyonlarla etba bulunan Şafii mezhebini kaldırıp bütün Şafileri hanefileştirdikten sonra mezhep kavgaları çıkaracaklar. Halkı birbirine düşürecek. Öyle bir yerden tutuyorlar ki bana zulüm suretinde cebden teklif edilse sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilir. Yoksa keyfi bir alçaklıktır. Öylelerin keyfine tabi değiliz ve tanımayız. Dördüncüsü. İslamiyet ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden ciddi dindar ve dinine samimi hürmetkar Türklük milliyetine bütün zıt bir surette Frenklik manasında Türkçülük namıyla tahriftarane ve bid'akarane bir fetva ile Türkçe kavet et diye benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir? Üstad Ekrat, şartlı. İlle Türkçe kavmeti. Ya ne karışırsın? Ben sizin milletten değilim. Evet, hakiki Türklere pek hakiki dostane ve uhuvvetkarane münasebetler olduğum halde böyle sizin gibi Frenk meşreplerin Türkçülüğüyle hiçbir cihetle münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanunuza? Irkçılık yasak. Irk var, ırkçılık yasak. Şehir var, şehircilik yasak. Mesela. Çünkü rahmetli Canan Hoca, Allah rahmet eylesin, bunu bir cümleyle ifade etmiş. Dinde bütün cilik ve cılıklar haramdır diyor. Unutmayın. Irk var, ırkçılık yok. Milliyet var, menfi milliyetçilik yok. Niye? Başkalarını takdir etmiş oluyoruz. Kimin hangi milletten olduğuna bizler karar vermiyoruz. O bizim irademizde değil. O bir inayettir. Allah müsaade et. Muradına müsaade ederse, nasıl uygun görürse o yaratılır. Her millete ihtiyaç var. Herkes Japon olamaz, herkes Kürt, herkes Türk olamaz. Herkes aynı cinsten, aynı özellikten olsa içtimaiyatın dengesi bozulur. Bak bir vücut, değişik azalardan meydana gelmiş. 70 kilo gelen bir adam, her türlü organ mevcut. 70 kilo aldı bir tane göz olsa o hılkat garibesi olur. Tek şey olur ama hiçbir şey olmaz. Organların farklılığı, mesleklerin farklılığı, bitkilerin farklılığı, mevsimlerin farklılığı, ırkların farklılığı nimettir. Her biri de kendine göre bir mizaçla gelir. Bir fıtratla gelir, işe yarar. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sizi kabile kabile, millet millet, tayfa tayfa yarattım. Ta ki birbirinizi tanıyasınız. Farklılık tanımaya sebeptir. Farklılık bir araya gelmeye sebeptir. Aynılık iter. Artı artıyı iter, artı eksiği çeker. Kürt Türk'ü, Türk Kürt'ü merak edecek ki gitsin ondan yanlara gelsin de bir şey konuşsun. Her millet aynı şekilde düşünse, aynı şekilde yaşasa, aynı şekilde yaratılsa ben kimseyi merak etme. Etmeyince de medeniyet gelişmez. Hayvanat da böyle, bakın hiç merakları yoktu. Niye? Aynı şeyi yapıyorlar. Acaba öbür balıklar ne yapıyor? Aynısı, merak etme. Diğer arılar ne yapıyor? O da aynı. Aralarında bir gelişme söz konusu değil. İşte bu sebepten de Cenab-ı Hak ayrı ayrı yaratmış. Bu ayrılığı bazıları hastalık olarak, yanlış olarak, yani şey yapıyor, gündeme getiriyor, ideolojik yaklaşıyor, milletleri bu şekilde birbirinden ayırıyorlar. Mezheplerle dinleri, ırklarla milletleri ayırdılar. Mezheplerle dinleri böldüler. Irklarla da milletleri parçaladılar. Şimdi coğrafi parçalamaya başladılar. Şimdi coğrafyaya indiler. Ama güçleri yetmeyecek. Eğer milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihat arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp, milliyetini inkar ettiler adamların yıllarca. Kürt diye bir şey yok.
Kürtçe konuşmadı.
Evet. Dağlarda bayda gezerken ayakları kara batıyormuş, kart kurt sel çıkıyormuş. Kürt bunlardan oluşmuş. Böyle bir sosyolojik yaklaşım olur ya. Bunu okullarda, kitaplarda okuttular arkadaşlar. Bunu bilimsel olarak okuttular. Kandırdılar. Ama elhamdülillah kanmamış kimse, çok şükür. Hangi kabileyi sen ortadan kaldırdın ki bir millet ortadan kaldıracaksın? Sülaleler devam ediyor ya. Aşiretler devam ediyor. Şiveler devam ediyor. Sen nasıl lisanı kaldırırsın? Şive lisandan daha aşağı bir şeydir. Daha bir mertebedir. Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini onlara unutturduktan sonra lisan yasağı getirdiler ya. Belki bizim gibi aynı unsurlardan sayılanlara teklifiniz bir nevi usulü vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfidir. Eşhasın keyfine tebayet edilmez ve etmeyiz. Üstad da burada Kürt olduğunu ifade ediyor bak. Çıkıp da bir yerde üstad Kürt değil, şu bu demek bir de fuzuli laf olur yani. Çünkü üstadımız kendisi ifade ediyor. Türkler bizim aklımız, biz onların kuvveti. Bak biz diyor, siz demiyor Kürtler. Kürtlere hitap ediyor ama biz diyor. Kürt olmuş, Arap olmuş Türk önemli değil ki. Elindeki davaya bak. Bu önemlidir yani. Ayrıca dinde öyle bir hassas mesele var ki arkadaşlar. Irkçılık küfürle eşdeğerdir, biliyorsunuz değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ağır yasak getirmiştir ki buna. Belki o mübarek ağzına bu ifadeler nasıl müsaade etti de konuştu, insan şaşıyor. Hadis kitaplarının çığlık bahçesine bakın. Çok ağır, çok böyle hakikaten hacaret aver bir ifadeyle ırkçılığı reddediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle ağır bir ithamda bulunuyor orada. Bakın oradan okuyun, merak edeceksiniz. Belki de şaşıracaksınız yani. Çünkü bu İslamiyet bir adamın kendi iradesi ile, arzusuyla, kendi kararıyla yaptığı bir hayırlı işle gururlanmayı yasaklamış. Namaz kılıyoruz değil mi? İstemesek kılmayız. Baskı var mı?
Yok.
Yok. Kılan da iradesiyle kılıyor. Kendi iradesiyle kıldığı namazla gururlanan bir adam ucube giriyor. Gurur yasak. O namaza güvenemez. Buna haram, yasak getirdik. Kendi hayrıyla gururlanmaya yasak getiren bir din. Kendi iradesiyle. İradesinin dışındaki ırkıyla gururlanmasına nasıl müsaade eder? O küfürle eşdeğerdir işte. Türkçülük de yasaktır, Kürtçülük de yasaktır. Ama müsbet milliyetçilik dediğimiz, içtimaiyatın dahili ihtiyacından ileri gelen, bir insan kendi kavmiyle övünebilir. Başkasını tahkir etmemek kaydıyla. Mesleğiyle övündüğü gibi. Ben doktorluğu seviyorum diyor. O zaman sen mühendisliğe düşmansın. Yok kardeş. O çıkmaz. Yok abi sen onu demek istiyorsun. Mantıksız. Üstad ben şeyh değilim, hocayım diyor. Şeyhlere karşı diyor bak. Ya mesleğini söylüyor ya. Benim mesleğim tarikat değil. Hakkattır diyor. Sen tarikata karşı mısın? Yok mesleğini söylüyor. Karşı değil. Ama ilcat-ı zaman itibariyle değerlendirmesini yapıyor üstadımızın. Bu zamanda ne kadar geçerli bir reçete olabilir? Değil mi? Onu nazara veriyor. Aynen bunun gibi. Müsbet milliyetçilik olmalı. Bu lazımdır. Şartlı bir kardeş iş yeri açıyorsa değil mi? Huyunu suyunu anladığı insanları çalıştırabilir. Niye? Adamları daha iyi idare eder. Mizacını biliyor. Şimdi bazı iş yerlere gidiyorsun, 3-4 tane şey var orada. Lisan bilen insan var. Bulgarca biliyor, Arapça biliyor. Hayır, abi lazım bunlar bana diyor. Orada müsbet milliyetçilik bu işte. Bir Karadenizli bir iş yeri açsa, kendi hemşerilerini çalıştıran ne mahsuru var? Ama bunu yaparken başka ırkı tahkir ederse o zaman mahsur olur. Bu sebepten dolayı müsbet milliyetçilik var, menfi milliyetçilik yasaktır. Beşincisi, bir hükümet kendi raiyetine ve raiyet kabul ettiği adamlara her bir kanununu tatbik etse de raiyet kabul etmediği adamlara kanunu tatbik edemez. Hem Kürtleri siliyor, böyle bir millet yok diyor. Onu raiyet kabul etmiyor. Türkçülük yapıyor, ırkçılık yapıyor. Hem de bir Kürt vatandaşın kendi özel mescidinde gizli ezanına niçin Arapça yapıyorsun diye müdahale ediyor. Çünkü onlar diyebilirler ki madem biz raiyetiniz değiliz, siz de bizim hükümetimiz değilsiniz. Niye hükmediyorsunuz da? Hem hiçbir hükümet iki cezayı birden vermez. Bir katili ya hapse atar yahut idam eder. Hem hapiste ceza hem idamla ceza bir yerde vermek hiçbir usulde yoktur. Kaç defa mahkeme serbestiyet veriyor. Kazı-i muhkeme haline geliyor. Risale-i Nur okumak, yazmak yasak değildir. Kaç mahkeme?
2000.
Evet. Bir başka mahkeme tekrar dava açıyor. Üstadı içeri alıyorlar. Bunun rahmetli Bekir Berk abi Nurculuk davasında bir haritada işaretletmişti. 36 tane Ankara'da, 42 tane İstanbul'da. Böyle Türkiye'nin her tarafı. Mahkeme salonunda Nur talebeleri ceza görüyor. Kitap okuyorsun, yazıyorsun, davayı neşrediyorsun. İşte madem vatana ve millete hiçbir zararım dokunmadığı halde beni 8 senedir en yabani ve hariç bir milletten cani bir adama dahi yapılmayan bir esaret altına aldınız. Canileri affettiğiniz halde hürriyetimi selbedip hukuku medeniyeden iskat ederek muamele ettiniz. Bu da vatan evladıdır demediğiniz halde Hem de ne vatan evladı. Cihan harpte, harbinde değil mi? Mücadelede. Milletin imanını kurtarmakta vazifesi ayrı. Müspet harekette çok güzel örnekler ortaya koymuş. Hangi usul ile, hangi kanun ile bir şere milletinizle rızaları hilafın olarak tatbik ettiğiniz bu hürriyet çiken usulünüzü benim gibi her cihette size yabancı bir adama teklif ediyorsunuz? Madem Harb-i Umumi'de ordu kumandanlarının şehadetiyle vasıta olduğumuz çok fedakarlıkları ve vatan uğruna can siperhane mücadeleleri cinayet saydınız. Bir çare milletin hüsn ahlakını muhafaza ve saadet-i dünyeviye ve uhreviyelerini teminle pek ciddi bir ve tesirli çalışmayı hıyanet saydınız. Ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfi, küfri, frenk usulünü kendinde kabul etmeyen bir adama 8 sene ceza verdiniz. Şimdi ceza 28 sene oldu. Ceza bir olur. Tatbikini kabul etmedim, cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usulledir? Kanuna göre ceza vermiyorlar. Kanaati vicdaniye göre. Yani vicdanları zaten satılmış. Savcı diyor, bak kendini peygamber kabul ediyor diyor üstad için. Üstad bunu delil getiriyor. Abdülhamid Han aleyhinde deyip de delil getiren adamlar gibi. Aynı adamlar. İşte diyor, o şeyde şuaların başında. Ben ve benden evvelki bütün nebilerin en güzel kelamı. Bak ben de benden evvelki nebiler diyor diyor. Başında diyor ki Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam. Orayı almamış. Veya cehaletinden veya kasıtlı. Ben de benden evvelki deyince kendini nebi kabul ediyor. Bunlarla üstada ceza vermişler arkadaşlar. Hayat zindan hale getirilmiş. Ama buna rağmen üstadımız kendine bu işleri reva görenlere beddua bile etmiyor. Niye? İp dışarıda. Üst akıl orada. Bunlar piyon. Sineği balyozla öldürmüyor. Sineğe şöyle bir dokunuyor. İşine gitse. Bu balyoz onların kafasına ağır edecek. Balyoz onların kafalarına indi. Dolayısıyla materyalizm bitti. Rusya yıkıldı. Buralara bak. Sefahat'te yıkılacak. Amerika'da gidiyor. İnşallah. Altıncısı ve sonuncusu. Madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var. Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğruna feda ediyorsunuz. Değil mi? Öyle diyorlar. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla biz dahi hilafınızı olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Cephedeki askerleri görüyorsunuz. Dünya şaşırıyor. Evet. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize Ab-ı Kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakim'in feyzine ve işaretine istinaden sizi titretmek için size katiyen haber veriyorum ki burayı dikkatle dinleyin, düz okuyacağım. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip ebedi zulümata çabuk atılacaksınız. Bu dünya fani. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek. Kendi nemrut değil. Biz nemrutlaştırıyoruz. Anlıyorsunuz. Yanıma gönderilecek. Ben de huzur-u ilahide yakalarını tutacağım. Adalet ilahi onları esfel-i safilin atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahtlar. Yaşamanızı istiyorsanız bana ilişmeyiniz. Ülke koruma altında, dava da koruma altında. İlişseniz intikamın muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz ve titreyiniz. Ben rahmet ilahiden ümit ederim ki mertin hayatından ziyade dine hizmet edecek. Ve ölümün başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Ben bütün tehdidatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayeti okuyorum. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.